Ayrım 3.
Aristo'da çocukları oyuna teşvik etmek gereği üzerinde durmuştur. Comenius, Roseu, Pestalozzi ve Froebel çocuğun doğal ilgilerinin ve gelişim aşamalarının göz önüne alınmasını istemiştir. Froebel'in oyun oynamanın öğrenimdeki önemi üzerinde ısrarla durması bağlı olduğu akımı doruğa çıkarmıştır. Mutsuz bir çocuk, Froebel'in çocuklarla ilgilenmesine neden olmuş ve Schelling'in romantik felsefesine duyduğu hayranlık, onu özgürlük ve kişinin kendini ifade edebilme akımına sıkı sıkıya bağlanmıştır. Çocuklara olan sevgisi ve öğretmenlik deneyimi ona çocukların severek oynadıkları oyunlar ve seçtikleri oyuncakların onlara dikkat, bilgi ve yeteneklerini geliştirme olanağı sağlayacağını düşündürür. Bu düşüncelerin geniş ve pratik değeri vardır. Ancak Froebel'in devrinde çocuk gelişimi konusunda pek az sistemli bilgi vardı. Bu nedenle onun kabullendiği oyun kavramı pek bir şey açıklamıyordu. Teorilerin ilk şekillendirmeleri 19. yüzyılın orta ve sonuna rastlar. Eğer kişilerin faaliyetleri sadece bedensel gereksinmeleri karşılamaya harcansa, yani yaşam ve türün geleceği olan ciddi uğraşı, acaba oyunun fonksiyonu ne olabilir? Bu soruya en azından çalışmanın yorgunluğunu gidermek için bir yanıt verilebilir. Bu düşünceye 17. yüzyıl yazılarında rastlanır. Fakat daha çok 19. yüzyılın iki büyük düşünürünün, Schaller, Lazarus fikridir. Her iki de oyun konusu üzerinde kitaplar yazmışlardır. Schaller'a göre oyun aşırı yorgunluk nedeniyle tükenmekte olan enerjiyi geri getirir. Lazarus ise oyunu aylaklık ve çalışma ile karşılaştırır. Aktif eğlenceyi enerji sağlayıcı olarak görür. Ona göre futbol oynamak veya bahçe kapısını boyamak bir dinlenme sayılmalıdır. Ancak küçüklerin faaliyetleri için aynı şey iddia edilemez. Bir topun peşinden koşması ile kedi yavrusunun yorulmuş olduğu söylenemez. Köpek yavruları yoruluncaya kadar sıçrarlar ve biraz sonra yine aynı şeyi yaparlar. Oyunun işlevine açıklık getirmeye çalışan ve bu konuya farklı açılardan bakan çeşitli teoriler ileriye sürülmüştür. 1. Enerji fazlalığı teorisi. Herbert Spencer'ın dev eseri Psikoloji Prensiplerinde 19. yüzyıl, küçük çocukların ve hayvanların hiç durmadan koşup sıçrayıp yuvarlanmaları oyun olarak düşünülmekte ve enerji fazlası teorisiyle açıklanmaktadır. Fakat çocukların buhar çıkarma için oynadıkları oyun kavramı daha önceden kabul edilmiş bir olası fikirdir. Spencer görüşünü F.V. Schiller'ın felsefe ve estetik üzerindeki yapıtlarından almıştır. Schiller oyun için taşkın enerjinin bir ifadesi ve sanatın kaynağı olduğunu söyler. Spencer hemen hemen bir yüzyıl sonra oyunu sanatın kaynağı ve fazla enerjinin amaçsız ifadesi diye nitelendirirken ona tipik bir gelişim anlamı da katar. Spencer'a göre aşağı düzeydeki hayvanlar bir gelişim tırmanışı içindedir ve enerjilerinin çoğu besin bulmak ve düşmanlarından kaçabilmek için kullanılır. Oyun daha üstün düzeydeki hayvanlarda da görülür. Çünkü daha çok beceri sahibidirler ve canlı kalmak çabası için daha az vakit harcarlar, daha iyi besili ve sağlıklıdırlar. Buna göre de oyuna daha fazla enerjileri kalır. Enerji fazlalığı kavramı bir su veya gaz sistemini hatırlatır. Baskı, basınç, fazlalaşınca kanallarda biriken enerjiyi dışarıya salar, buhar çıkarma. Bu benzetme veya bunun gibileri yüzyılın başında birçok psikoloji teorilerinde kullanılmıştır. Ancak sonradan pek ilgi görmemiştir. Çünkü çok belirgin itirazlar akla gelmektedir. Oyunun özendirici bir niteliği vardır. Uzun bir yürüyüşten yorulmuş olan çocuğa evde oynamasını önerdiğimiz zaman koşa koşa eve gitmeye başlar. Oyun için bir enerji fazlalığı gerekmez. Her haliyle uyumaya, dinlenmeye gereksinimi olan bebek avaz avaz bağırarak oyuncağını ister. Aslında Spencer'ın teorisi bu derece yalın değildir. Ayrıntılı açıklamaları sinir merkezindeki yorgunluğun fizyolojisi hakkında ileri sürülen tahminlere dayanır. Spencer'a göre bu merkezler aşınır ve dinlenmiş hale gelmeleri için zamana gereksinimi vardır. Fakat çok uzun süre dinlenme halinde kalmış olan bir sinir merkezi fiziksel bakımdan ayarlı değildir. Gelen herhangi bir uyarıya cevap vermede gereğinden fazla hazır olup bu merkezin alanına giren bir eylemi ortaya çıkarırlar. Oyundaki taklitçi unsur buradan kaynaklanmaktadır. Bir süre için ciddi dövüşme fırsatı olmamışsa hayvan uydurma dövüşmeye başvurur. İnsan ise örneğin satranç oynar. Buna ek olarak bencilliğe dayanan bir yarışmada eğer bu duygular harcanmazsa ortaya oyun çıkar. Spencer'ın teorisi de bütün olayları açıklayamamaktadır. Büroda çalışan kimse veya iş adamı boş zamanında ille de elle yapılan uğraşlara başvurmaz. Diğer taraftan bir boks şampiyonu boş zamanlarını Shakespeare okumakla geçirebilir vesaire. Bununla birlikte Spencer'ın ele alıp açıklamak istediği olaylar gerçekten açıklanmaya gereksinim duyar. Matematik dersinden çıkan 8 yaşındaki sağlıklı çocukları seyreden bir kişi, onların ne derece harekete ve bağırmaya gereksinme duyduklarını inkar edemez. Ağırbaşlı yetişkinler bile bir konser arasında ayaklarını oynatmak veya ses çıkarmak gibi davranışlardan kaçınamazlar. Charles Darwin'in heyecanların ifadesi yapıtında insanların çok sevindikleri zamanlarda dans ettiklerini, el çırpıp ayak vurup güldüklerini yazar. Pek çok yazar bu görüşleri ele alarak enerji fazlalığı üzerinde durmuş ve bu görüş zamanla toplumun oyun alanı ve spor tesisleri gereğini işaret eden bir teori olarak düşünülmüştür. 2. Tekrarlama teorisi. Gelişim teorisi 19. yüzyılda diğer bütün biyolojik bilimler gibi çocuğun incelenmesine büyük bir hız vermiştir. Spencer'ın kuramları fazla soyuttu. Ancak Darwin'in Türlerin Kökeni isimli dev eserinde kanıtlanan bulguların ele alınması ile aşağı düzeydeki türlerden yetişkin insana kadar geçen değişimlerin araştırılması gerekiyor. Dolayısıyla tahminlerden izlenimlere geçiliyordu. Bu arada Darwin daha önceleri sadece böceklere yönelmiş olan araştırma metotlarını kendi çocuklarının gelişimini izlemede kullanmaya başlar. Daha önce bu konulara ait sistematik bir çalışma yoktu. En eskisi 1787'de genellikle çocuk psikolojisinin ilk incelenmesi Alman Preyer'indir. Kendi oğlunun doğumundan itibaren reflekslerini, daha sonraları karmaşık davranışlarını sistematik olarak izleyip kaydetmiştir. Profesör Hall'in tekrarlama teorisine göre hayvan ve insan arasında bir bağ teşkil eder ve ana rahmindeki cenin olgunlaşma sırasında evrim devrelerinde yaşar. Ceninin olumundan sonra geçirdiği bazı devreler balık ile insan arasındaki yapı ve davranışın gelişim şekillerine benzer. Bir bireyin gelişiminin, tür gelişiminin yollarından geçtiği ortaya çıkmıştır. Çocuk ise türünün tarihini yaşamaktadır. Atalarının deneyimleri ona geçmiştir ve çocuk tarih öncesi yaşamın ve ilkel insanın ilgi ve uğraşlarını sanki oyunda tekrar yaşamaktadır. Çocukların su ile oynamadaki sevinçleri balık atalarının denizdeki mutluluğudur. Ağaçlara tırmanmaktaki ısrarları maymun atalarından kalma bir eğilimdir. 8-12 yaşları arasındaki çocukların balık avlama, sandalla dolaşma, avlanma, çadır kurma gibi istekleri ve bunları grup halinde yapmaktan hoşlanmaları kabile hayatı yaşayan dedelerinin tutkularıdır. Tahmin üzerine kurulan bu teori, becerilerin bir kuşaktan diğerine ve kültürel tecrübelerin kalıtım yolu ile kuşaklara geçtiğini düşünmektedir. Birçok batılı genetikçiler elde edilen özelliklerin genler yoluyla diğerlerine geçtiği teorisini kabul etmemektedir. Böylece Stanley Hall'in verileri geçersiz oluyor. İlkel uygarlıktan başlayarak daha karmaşık duygulara giden düz bir yol ve düz bir ilerleme çizgisi yoktur. Çocuklarda küçük vahşiler değildir. Bisiklete binmek veya oyuncak telefon kullanmak, eski denemeleri tekrarlamak değildir. Hall'in teorisinin yararlı tarafı da olmuştur. Çocukların değişik yaşlardaki değişik davranışlarına yaklaşma gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 3. Becerilerin eğitimi, hayata hazırlık teorisi. Basel Üniversitesi Profesörü Karl Gross tarafından 1896'da hayvanlarda oyun ve 1898 yılında insanlarda oyun konusunda değişik bir teori ortaya atılmıştır. Weissman'ın araştırmaları sonucunda edinilen özelliklerin kalıtım yoluyla geldiği kuşkulu görülünce, Gross, Darwin'in teorisini benimseyerek gelişimin başlıca yapımcısının doğal seçim olduğunu kabul etti. Var olan koşullara en iyi uyabilen ve yavruları değişime en iyi dayanan hayvanlar yaşamlarını sürdürebiliyorlar. Eğer hayvanlar oynuyorsa, oyun yaşamın devamı için yararlı bir tür mücadelesidir. Çünkü yetişkinlik çağında gerekli olan becerileri yavruya öğreten oyundur. Bebek hiç durmadan ellerini, parmaklarını, ayak parmaklarını oynatıp sesler çıkarıyorsa, bunları kendi vücudunun kontrolünü öğrenmek için yapmaktadır. Bir yün yumağının peşinden koşan kedi yavrusu, fare tutmaya hazırlanmaktadır. Sadece dövüşken ve içgüdüsel becerilere sahip hayvanların oyun oynamaya gereksinimi yoktur. Parazit bir yaratık hiç görmeyeceği annesi tarafından yumurta halinde başka minik bir yaratık üzerine bırakılır. Kedi pire. Ve kendisi de annesinin yaptıklarını aynen tekrarlar. Kendi yumurtalarını bırakacak yeni bir yer bulur. Onun kanını emerek beslenir ve hiç görmeyeceği yavruları için besinler hazırlamış olur. Doğal seçim hayvanların uyumlarını sağlamaları için deneyimden yararlanma olanağını sağlar. Böylece kalıtsal becerilerini öğrenerek ve kusursuzlaştırarak ciddi bir gereksinimle karşılaşınca hazır olma hali oluşur. İçgüdülerinin eğitimi olan oyun taklit ile sıkı sıkıya bağlıdır. Taklit yoluyla öğrenmek kalıtsal becerilerin gelişmesi yönünden yararlıdır. Özellikle zekası kıt olanlara taklit çok daha yararlı olmaktadır. Bir tür ne kadar zeki ve uyuma elverişli olursa o derece korunmaya muhtaç bir küçüklük devresine gereksinimi vardır ve bu devresinde oyun ve taklit yoluyla alıştırmalar yapması gerekmektedir. Bu teoriyi desteklemek amacıyla Gross kendi denemelerine ek olarak başka kaynaklardan da pek çok örnekler toplamıştır. Eğitim oyun teorisini en çok yansıtan dövüş oyun hikayeleridir. Birçok türlerin yavrularının başvurdukları sataşma ve itişme davranışı, gelecekte kullanılacak bir içgüdüyü eğitme gereksinimidir. Gross bu dövüşme oyunlarını ölüm kalım hikayesi olarak değil, daha ziyade erkek yetişkinlerin dişinin onayını kazanmak için giriştikleri bir tür kendini beğendirme çabası olarak görür. Aksi halde diğerlerini öldürme eylemlerine geçseler onların türü tümden ortadan kalkardı. Yetişkin hayvanların oyununu da bir içgüdü alıştırması olarak görmek olasılık dışıdır. Kuşkusuz alıştırma her yaşta yararlıdır. Ancak olgunluk çağındaki oyun gençlikte hoşa gitmiş olduğu için devam edebilir. Ancak bu nokta Gross'un teorisini zayıf düşürmektedir. Gross'un teorisinin asıl değeri amaçsız gibi görünen eylemlerin biyolojik amaçlı olduğunu göstermektir. 4. Tavır alış teorisi. Oyun bir tavır alış olarak da nitelendirilebilir. Gross bir organizmanın bütün doğal fonksiyonlarının oyunda kullanılabileceğini gösterir. Öyle ki oyun onun diğer faaliyetlerinden ayıran özel bir durum değildir. Oyun gerekli olabilir, onun neşelenme ve eğlenmekle ilgisi vardır. Darwin çocukların oyun oynadıklarında hep güldüklerinden söz eder. Sataşma ve gıdıklama orta şiddetle saldırılardır. Onlarla birlikte gelen kahkaha bu davranışa eşlik edenlerin kötülük niyetinde olmadıklarını gösterir. Sully de bir oyun havasından söz eder. Kahkaha bu havanın bir unsurudur. Gülme kasılmayı önler, böylece zevk ve keyif ortaya çıkar der. Burada önemli olan çocuğun o sırada yaptığı şey değil, içinde bulunduğu ortamın havasıdır. Ne yazık ki bir hayvanın veya küçük bir çocuğun mutlu olduğunu, memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini bize gösterecek ölçütleri bulmak ve uygulamak zordur. Çocukların gözlem sonuçlarına göre oyun ve zevk arasındaki ilişki değişmeyen bir kesinliktedir. 3 yaşındaki bir çocuk tuğladan bir ev yaparken dikkat kesilir. Eğer daha küçük bir kardeş o evi yıkmaya kalkarsa son derece sinirlenir ve engelleyemezse çok üzülür. Böyle bir durumda çocuk ne güler ne de işi hafife aldığını gösteren bir davranışta bulunur. Aksine son derece ciddi olduğunu her durumuyla belirtir. Bizim tahminimize göre bu evi kurmaktan zevk duyuyor çünkü onu bu işe zorlayan yok. Bu işi yapmak kendi seçimine bağlıdır. Seçme özgürlüğü başka insanlar veya olaylar yüzünden zorlanmamış olmak oyunun bir özelliğidir. İnsanlar çoğu kez hayatlarını kazanmak için yaptıkları işi serbestçe seçerler. Bu da onlara mutluluk verir. Bir miktar seçme özgürlüğü, nesneleri, konuları veya fikirleri ele almada zorlanmamış olmak oyun kavramının şartıdır. Konuya daha geniş açıdan bakıldığında oyun ile yaratıcılık, özellikle sanat ve diğer buluş şekilleri arasındaki ilişkinin varlığı ortaya çıkar. Psikoloji teorilerine göre oyun. Psikoloji, felsefenin, fizyolojinin, tıbbın, eğitimin ve hatta 19. yüzyıl öncesinde zoolojinin bir parçası olmuştur. Bu dönemde her alan psikolojiye değişik yöntemlerle yaklaşıyordu. Yöntem farklılıkları farklı psikolojik ekollerin kendiliğinden ortaya çıkmasına neden olur. Bu arada pek çok teoriler ortaya atıldı. Fakat oyun konusunun hiçbir teorinin içinde olmadığı görülmektedir. Yine de bazı oyunların pek önemsenmese de zamanla oyun ile ilgili bazı araştırmalarda yer aldığı görülür. Psikoanalitik açıklamalar. Psikoanaliz 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında akıl hastalarının bir tedavi yöntemi olarak geliştirilmiştir. Oyunun bu yöntemle huzursuz çocukların uyum sağlamasında kullanılışı rastlantısaldır. Oyunun gereksiz bir hareket olduğu düşüncesi, oyun ile psikoanalitik görüş arasında bir bağıntı kurmayı engellemiştir. Aslında nedeni olmayan bir davranış düşünülemez. Freud'a göre davranışların tümü veya en azından çoğu motivedir. Her davranışın bir nedeni vardır. Freud, bir tuğlanın kafasına çarpmasıyla yere düşen adamın durumundaki motivasyonu araştırmaz. Eğer bu adam bu gibi birçok kazalarla karşılaşıyorsa, bu durum basit kazalar dizisi olarak ele alınmamalı. O adamın incelenmesi yoluna gidilmelidir. Lapsus, dil sürçmesi, birinin evlenme yıl dönümünü unutması. Rüyalar ve nihayet çocukların oyunu bir rastlantı değildir. Bunlar kişi farkında olsun veya olmasın onun duyguları ve heyecanlarıyla oluşur der. Freud eğitim yönünden bir nörologdur. Kendisi histeri tedavisinde hipnozu kullanan Paris'te Charcot ve Nancy'de Janet'ın yanında çalıştı. Hipnoz esnasında hastalara semptomlarının kaybolacağı söyleniyordu. Bu tedavi hiçbir nörolojik araz göstermeyen Freud'un hastalarının çoğuna uygun görünüyordu. Fakat Freud herkesin hipnotize edilemediğini gördü. Bu defa Freud sistem değiştirdi. Arkadaşı Breuer ile çalışırken hastalarına hipnoz altındayken sorular sorarak onların semptomları hakkında serbestçe konuşmaya davet etti. Bu boşalım yönteminden sonra hastada çok kere belirgin bir rahatlama oluyordu. Bu sistem hastanın emosyonlarının baskıdan kurtulması olarak düşünüldü. Daha sonra Freud hipnozu bırakıp hastalarından akıllarına geleni söylemelerini istedi. Bu kendiliğinden konuşturma tekniğinde tek bir kural ortaya attı. Hastalar önemsiz, ızdırap verici veya utandırıcı bile olsa başlarından geçen ve o anda akıllarına gelen her şeyi söyleyeceklerdi. Bu kural psikoanalizin temel aleti olan serbest çağrışım yöntemiydi. Bu yöntemde unutulan olaylar sembolik olarak veya önemsiz anılar olarak anlatılabilir. Yani kişi olaylarda şekil değiştirme yoluna gidebilir. Hastanın o güne kadar tanımadığı duyguları, çatışmaları ve bunların eski yaşantısıyla bütünleşmiş hallerini yüz yüze gelebilecek ölçüde tanıyabilmeleri, bilincine varmaları doktorun görevidir. Çevre tarafından onay görmediği için bastırılan bu isteklerin oluşturduğu çeşitli semptomlar, bu yöntemle kaybolur. Böylece Freud'un tedavi yöntemlerinden biri de serbest çağrışım yöntemi olmuştur. Bazı Freud taraftarları çocukların tedavisinde serbest çağrışım yerine serbest oyunu kullandılar. Bu sonuç Freud'un kendi yöntemiyle elde ettiği başarıları, geliştirdiği ve yıllarca üzerinde değişimler yaptığı görüşlerinin haklı ve yerinde olduğunu gösteriyordu. Freud, haz ve üzüntü oranının sosyal davranış açısından doğal olarak oluştuğu varsayımıyla işe başlamıştır. Haz veren yaşantılar aranıyor, üzüntü verenlerden ise kaçılıyor. Yemek varsa yanaş, dayak varsa kaç atasözü gibi. Rüyada, hayalde ve oyunda yaşantının zor yönleri, başarısızlıkları ortaya çıkarıyor. Kişinin arzuları adeta davranışlarını yönetiyor. çocuklarda oyunu gerçekten ayırt eder. Fakat yine de istediği haz verici yaşantıları tekrarlayabilmek ve olayları kendisini memnun edercesine oluşturmak, değiştirmek, kısaca kendi dünyasını kurmak için gerçek dünyadaki durumları ve nesneleri kullanırlar. Çocuk büyümüş olmak ve yetişkinin yaptığı işleri yapmak ister. Bu da ancak oyunda mümkündür. Çocuk bunun farkındadır. Küçük kız gerçek yaşamda yapmaması istenen otoriter davranışı bebeklerinin arasında rahatlıkla kullanır. Böylece gerçekten hayal dünyasına geçiş adeta sadece bir adımdır. Bu nedenle bugün oyun gerçek ile hayal arasında bir köprüdür denilmektedir. Freud hastalarının çoğunun çatışmalarının ve sıkıntılarının çocukluklarının ilk yıllarındaki seksüel yaşantıları ile ilgili olduğunu görmüştür. Freud, seksüalite kelimesinin haz elde etmek için yapılan tüm gayretleri içerdiğini, bu nedenle bu yaşantının ergenlikten çok önce başladığını söyler ve genellikle insan yaşamı için bir gereksinme olduğunu söyleyen Eros ve libidoyu tüm motivasyonların, tüm arzuların bir kaynağı olarak görür. Ayrıca bu kavramları kısmen kontrol edilen, şekil değiştiren ve gerçeğe yaklaşması gerektiğinde tekrar başka yöne kayabilen bir temel içgüdü olarak ele alır. Freud ergendeki belirgin seksüel arzulara karşı bedeni hassasiyetin, bebeğin aç olmadığı halde bazı şeyleri ağzına götürmesi ve emme hareketini yapmasının adeta bir devamı olduğunu ileri sürer. Bu görüş bebek seksüalitesinin yetişkinlerdeki ile aynı olduğu anlamına gelmez. İçgüdü ve libido birçok devreden geçtikçe farklı yaşlarda bedenin özel bölgelerinde hassasiyet artmakta ve seksüel olgunluk doğal olarak oluşmaktadır. Hayatın ilk yıllarında bebeğin faaliyetleri ağızda toplanır. Emer, ısırır, nesneleri ağzı ile keşfeder. 2 yaşındaki çocuk işemek, kakasını yapmak ve bunlara ilişkin faaliyette bulunmaktan zevk duyar. 3 yaşında jenital hassasiyet ön plandadır. Çocuğun seksüel organ hassasiyetinden zevk duyuşu hiçbir şekilde tam anlamıyla kendi vücuduyla sınırlanmaz. Zamanla cinsiyet ayrımının bilincine varır. Diğer kişilerle, özellikle ebeveynin karşı cinsiyle ilgilenmeye başlar. Bu da oğlan çocuğun anneyi sevmesine neden olur. Diğer taraftan sevmesine rağmen rakip olarak gördüğü babadan korkması ve nefret etmesi gibi karışık bazı duygulara girer. Bu çatışmasının ortaya çıkardığı sıkıntının zaman içinde uzlaşmayla çözüldüğü düşünülür. Şöyle ki erkek çocuk evde babasının yerini alamaz fakat onun gibi olabilir. Baba ile özdeşleşme onda taklit davranışlar oluşturmaya başlar. Uzlaşma mekanizması kendisini şöyle gösterir. Çocuk babasının emirleri, yasakları, standartları ve sosyal değerleriyle özdeşleşmeye başlar ve onları kendisine mal eder. Sonuçta bu sosyal değerlerin benimsenişi genellikle bilincin başlangıcını sağlar. Ego gelişmeye başlar. Bu gelişim oldukça hızlıdır. Fakat ergenlik öncesi biraz yavaşlar. Aşağı yukarı aynı gelişimin kız çocukta da olduğu düşünülür.